Билим Hayattı. Efendim, hepinize merhaba. Hayatın içindeki bilimi anlamak, bilimi hayatın içinde yorumlamak üzere Türkiye Radyo Televizyon Kurumu ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi işbirliğiyle hazırlanan Bilim Hayattır programında sizlerle birlikteyiz. Program danışmanımız Doçent Doktor Eren Kala ile birlikte bizler, Aylin Turgut Ecevit, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, teknik yapımda Veli Yıldız ve mikrofon başında ben Tugay Keşt, hepimizden hepinize sevgiler, saygılar. Bugün programımızda birbirinden kıymetli konuklarımızla gastronomi ve mutfaktaki bilim üzerine konuşacağız. Bizlere ulaşmak isterseniz elektronik posta adresimiz bilimhayattir@trt.net.tr. Efendim, şimdi bir telefon bağlantımız var. Aşçı Sayın Hazer Amani konuğumuz. Efendim, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, nasılsınız?
Çok iyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
Ben de gayet iyiyim.
Efendim, şöyle bir soruyla başlamak istiyorum. Siz bildiğim kadarıyla ODTÜ Sosyoloji mezunusunuz ama kariyerinize bambaşka bir yön vermişsiniz. Gastronomiye sizi yönlendiren neydi efendim? Nasıl karar verdiniz?
Şöyle ki, ben çocukluğumdan beri, yani herhalde bir 12-13 yaşımdan beri yemek yapıyorum. Yani yemek yemeyi çok sevdiğim için yemek yapmaya da çok meraklıyım. İşte anneannemin yanında, kimi zaman annemin yanında, teyzemlerin yanında onlar yemek yaparlarken ben de onları izliyordum, ediyordum. Sonra okuldan işte çıktığımda saat işte 3'te çıkıyorduk. Ben eve gittiğimde evde kimse olmuyor. Tabii karnın aç, dolabı açıyorsun, bir şeyler yok. Ondan sonra açıyorsun işte annenin veya anneannenin defterlerini. Dur bakayım şunu nasıl yapıyorlar diye. Öyle yapmaya başlamıştım. Bu daha sonra böyle baya baya bir hobiye dönüştü. Yani insanları böyle davet ederek yemekler vermeye başladım falan. Üniversite yıllarında keza öyle. İşte ertesi gün sinelimiz olur. Evde toplanmışız. Ben böyle herkese yemek yaparım falan. Böyle gitti. Sonra dedim ki niye ben bu hobi olarak ve çok severek yaptığım işi profesyonelliğe dönüştürmüyorum. Ve bu işin okulunu okumaya karar verdim. O zamanlar da şimdiki gibi değil. Yani şimdi 63 veya 64 üniversitede gastronomi eğitimi veriliyor. Ama o zaman yani bu işte 99 yılları diyebilirim. Sadece bir tane yüksek okulda gastronomi eğitimi vardı. O yüzden yurt dışına gitmeye karar verdim. Cordon Bleu okumak istedim. Ve Güney Afrika'ya gittim. Neden Güney Afrika diye soruyorlar. Vallahi bugüne kadar verdiğim en iyi karar oldu. Yani bu işe gidip Frankofon olmadığım için Fransa'da okuyamazdım zaten. Londra'da veya Amerika'da Cordon Bleu okusaydım. Hiçbir zaman bu kadar farklı kültürün Güney Afrika'daki gibi bir arada olup beni farklı kültürlerin mutfaklarıyla tanıştırmasına sahip olamazdım, öyle söyleyeyim size.
Sizinle yine benzer şekilde mutfakla ilgili eğitim almak isteyenlere, bu alanda çalışmayı arzu edenlere ne gibi tavsiyeleriniz olur?
Ne gibi tavsiyelerim olur? Bu aslında yani mutfağı farklı bir dal olarak görmeyelim. Yine benim bütün öğrencilere, bütün gelip benle staj yapan genç arkadaşlara tavsiyem olur. Bol bol çalışsınlar. Yani mesailerini bitirdikten sonra ekstradan bir tutak kalsınlar, temizliğe yardım etsinler ki diğer sonraki gelen shift neler yapıyor, şefleri sosları nasıl hazırlıyor, onların trikleri neler, bunları öğrensinler. Kendilerine bir tane, yani yurt içinden olur, yurt dışından olur, birkaç tane idol şef seçsinler ve bu şefleri takip etsinler. Yani ne gibi reçeteler çıkartıyorlar, yemek görüşlerine nasıl tabaklar yapıyorlar, boş zamanlarını nasıl geçiriyorlar, ne gibi hobileri var, bunları öğrensinler. Onun haricinde iyi bir insan olsunlar. Yani bu dediklerimin hepsi olduğu zaman bence iyi bir aşçı olurlar. Bir de şu var, anons ederken beni aşçı diye anons ettiniz. Çünkü ben öyle kullanmayı tercih ediyorum. Okuldan mezun olan bir genç şef adayı, aşçı adayı şef olmaz. Şef olmak için yıllarını vermen lazım. Şef zaten bir mutfağın başındaki, en tepesindeki yönetici insandır, yönetici şeftir. O yüzden kendilerine birazcık mütevazı olup aşçı desinler. Yani çünkü o ceketi giydiğiniz zaman şef olmuyorsunuz. Uzun yıllarınızı vermeniz gerekiyor şef olabilmek için.
Yani her işte olduğu gibi aslında aşçılıkta da sebat etmek çok önemli diyorsunuz yani benim anladığım.
Bence en önemli mevzilerden bir tanesi, yani bana hiçbir şey öğretmediyse aşçılık, sebat etmeyi, sabırlı olmayı öğretti. Onun karşılığında gayet güzel aldım. 20 yılda sektörde kesmediğim parmağım işte kalmadı. İşte buz gibi dolaplara girip orayı temizlemem de kalmadı. Bulaşık yıkadığım da kalmadı. Ama işte bunların hepsini yaptığınız zaman ve pes etmediğiniz zaman da güzel bir yere geliyorsunuz.
Efendim, konuyu biraz komik ve kısa tatlı sorulara getirelim istiyorum. Çok kısa
olur.
Yönelteceğim. Mutfakta nasıl pratik olunur sizce?
Valla işte çok deneyerek diyorum ben. Hep şu Beatles için yazılmıştı 10.000 saat altın kuralı vardır ya.
Hı hı.
Hani Beatles üyeleri her biri kendi kendine çok yetenekli müzisyenler değil. Ama o kadar çok süre beraber çalışıyorlar ki, o kadar çok beraber bu işi yapıyorlar ki hepsi iyi oluyor bir süre sonra. Yani bunların birleşimi çok iyi oluyor diyor kitap. Ben de onu düşünüyorum. Yani bir işte inanılmaz yetenekli olmanıza gerek yok. Ama eğer çok yaparsanız onu artık bir motor fonksiyonu gibi oluyor. Ve başlıyorsunuz iyi yapmaya.
Hı hı.
Bir de şu var. Yani mutfakta pratik olmanın aslında en güzel yolu tembel insan olmaktan geçer. Tembel insan çünkü işi nasıl en çabuk ve en kısa sürede en kolay yapabileceğini bir şekilde keşfeder. Onun haricinde bir de tabii pes etmemek. Bir şey yaptığı zaman bir tarif deniyor diyelim, işte bir bu San Sebastian cheesecake olarak geçen acayip moda olan mesela.
Hı hı.
Onu ilk yapanlar genelde sukutu hayale uğrar. Ama birkaç kez denerse ve pes etmezse en sonunda mükemmelini yapar. Ve benim mesela öyle bir huyum var. Kendimle çok inatlaşabilen bir insanım. Bir şeyi yapana kadar onu denerim. Daha yani isteyip de yapamadığım bir şey olmadı, öyle söyleyeyim. Yani tarif olarak söylüyorum. Tabii ki isteyip de yapamadığım birçok şey var yani. Gençken çok şey istiyordum. Astronot oldum.
Efendim, benim de esas ilgimi çeken böyle her işin ardında yatan, adeta gerçek hayata anlatan böyle sizin bahsettiğiniz ipuçları. Peki bir de şöyle bir şey sormak istiyorum. Malumunuz bu aralar hepimiz evdeyiz pandemiden ötürü. Ve
evet.
Öğrenciler olarak da finaller başladı, ödevler halledilmesi gerekiyor. Finallere çalışan öğrenciler için böyle ufak tefek pratik bir yemek tarifi önerisi olur mu sizden?
Vallahi öğrenci yemeği makarnadır ya. Suyu kaynatırsınız, atarsınız makarnayı. Ama işte onun sosuyla yapacağınız tabii sonsuz. Benim çok yani sıklıkla kullandığım bir sos var. Hatta ona birazcık ekstradan su kattığınız zaman çorbaya da dönüşebiliyor. İşte 2-3 tane domates, öyle 4'e kesilmiş. 5-6 sarımsak. Ondan sonra 3-4 tane kapya biber, bu tatlı kırmızı biberlerden bahsediyorum. Bunların işte kapya biberler de doğranmış. Yaklaşık bir 50 gram kadar, işte bir yarım su bardağı zeytinyağı. Bunların hepsini bir tencereye veya tavaya soğuktan koysunlar, kapağını kapatsınlar, tutsunlar. Tuz, karabiber bolca, acı seviyorlarsa benim gibi bol pul biber. Onlar yavaş yavaş 15-20 dakika böyle kaynasın. Sonra isterlerse bir çatalla ezebilirler bunu. İsterlerse blenderdan geçirebilirler. Ve haşlanmış makarnanın üstüne koyup istedikleri baharatlarla beraber yesinler. Ben yani herhalde ilk yaptığım makarna soslarından biri böyle 12-13 yaşındayken. Ama ondan sonra tabii hala kullandığım, hala belli yaptığım soslara, içerisinde 14-15 farklı ürün olan soslara baz olarak kullandığım içindir. Çok yapması da basit. Oldukça da lezzetli. Şaşırtacak kadar lezzetli. Öyle söyleyeyim.
Efendim, ben de not aldım ve ben de deneyeceğim. Verdiğiniz tarif için de çok teşekkür ediyorum.
Rica ederim.
Sayın Azer Ameni, bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum efendim. Programımıza katkı verdiğiniz için de sağ olun.
Ben teşekkür ederim. Valla bu finallere hazırlanan öğrencilere de söyleyeyim. Yani evet, kolay bir dönemden geçmiyoruz ama yani enseyi de karartmamak lazım. Eminim evde bol bol vakit buluyorlardır çalışmak için. Bir anlamda iyi bile oldu aslında yani. Akşam dışarı çıkacağına evde oturup çalışır ama tabii o biraz insanın içinden gelmesi gerekiyor. Ben başarılar dilemek isterim hepsine.
Çok sağ olun efendim, teşekkürler. Aşçı Sayın Hazar Amani konuğumuzdu. Kendisine programımıza verdiği değerli katkılar için bir kez daha teşekkür ediyoruz.
Bilim Hayattır programı devam ediyor.
Efendim, şimdi de bir başka telefon bağlantımız var. ODTÜ Gıda Mühendisliği Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Mecit Halil Öztop konuğumuz. Efendim, hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Merhabalar. Sayın Öztop, mayanın tutmasından karbonatın kabarmasına kadar bütün bu olayların ardında hep bilim var. Peki mutfakta bilim nasıl olur? Mutfaktaki bilim nedir? Yediklerimizin ya da mutfaktaki deneyimlerimizin altında ne gibi bilimsel gerçekler var?
Aslında mutfakta bilim her an karşımıza çıkan bir süreç. Ve her yemek yaptığımızda, her bir şey yediğimizde bunun altında bilim olduğunu genelde sonradan sorgular oluyoruz. Ve en basitinden bir örnekle başlayalım. Özellikle bu son zamanlarda evde birçok şey yapmaya başladık, biliyorsunuz.
Evet.
Herkes yoğurt mayaları oldu. Şimdi buradaki bilim nedir? Yoğurdun bilimi nedir mesela? Yoğurt inanılmaz kıymetli, besin değeri oldukça yüksek bir gıda. Ve bunun altında aslında çok basit bir süreç var. Sütü mayalama diye bir tabirimiz vardır. Aslında burada kullandığımız maya, yoğurt kültürü bir bakteri topluluğudur. Ve yoğurdun içerisindeki şekeri yiyerek bir asit üretir. Ve bu asit sütün içerisindeki proteinlerin kısmen çökmesine sebep olur. Bunun sonucunda da yoğurdun o bizim bildiğimiz daha sütten farklı olan kalın yapısını elde eder. Tabii burada bir canlıdan bahsediyoruz, mikroorganizmadan, bakterilerden bahsediyoruz. Bunlara doğru koşulları vermemiz gerekiyor ki yoğurt istenilen yapıya ulaşsın. İşte bu doğru koşul nedir? Bir kere en önemlisi doğru sıcaklık. Sütü uygun sıcaklıkta, uygun bir şekilde kaynatmamız gerekiyor ki mikroorganizmalar sütün içerisinde ki şekere de daha rahat ulaşsın ve sonrasında fermentasyonu, yani bu şekeri kullanma sürecini başlatsın.
Efendim, peki yoğurtla birlikte arkasında yatan bilimsel gerçekleri de açıklayarak mutfakta farkındalık yaratacak ipuçları vermenizi istesem?
Tabii ki. Şimdi biz evde yoğurt yaptığımızda mesela ne olur? Çoğunlukla yoğurdun kıvamı tutmadı deriz. Niye kıvamı tutmaz? Çünkü biz mikroorganizmaların büyümesi için gerekli süreyi vermemişizdir. Ya da ne yapmışızdır? Başka bir yoğurttan bir kültürü kullanmışızdır. O kültürün içerisine başka havadaki mikroorganizmaların karışma ihtimali vardır. Burada o yüzden o yoğurt kültürünü bizim iyi saklamamız gerekiyor. Yine pastörize süt kullanırsak, pastörize sütten yoğurt yapmayı tercih edersek, burada da önemli bir nokta var. Çünkü burada yoğurdun içerisindeki bir takım başka besin maddelerini de kaybetmemiş oluyoruz. Çünkü evde kontrolsüzce kaynattığımız zaman sütün içindeki birçok besin maddesini de kaybetmiş oluruz. Yine başka bir püf noktası verelim. Süt tozu bir miktar koyarsak öncesinde, kaynatma öncesinde, süt tozuyla birlikte yoğurdun kıvamında daha bir gelişme olacaktır, daha bir iyileşme olacaktır ve marketlerde satılan yoğurtlara benzer bir yoğurt elde edebileceğiz.
Efendim, az önce galiba yoğurt mayalamanın püf noktasını yakalamış olduk sizden.
Burada tabii şunu belirtmek istiyorum. Özellikle halkımızda şu var: süt tozu katkı maddesidir, süt tozu zararlıdır gibi bir algı var. Aslında süt tozu dediğimiz sütün kurutulmuş hali, sütün içindeki proteinlerin, şekerlerin sudan arındırılmış hali ve bunun içerisinde herhangi bir katkı maddesi yok. Bunu da özellikle belirtmek isterim.
Peki efendim, konusu açılmışken ben de şunu sorayım. Laktozsuz süt ya da glutensiz besinler gibi konularda insanların aklına birçok soru işareti geliyor. Belki biraz bahsetmek istersiniz.
Tabii ki. Şimdi laktoz dediğimiz nedir? Süt şekeri. Sadece sütte bulunan bir şeker. Ve dünya nüfusunun çok ciddi bir kısmında bu laktozu parçalayan enzim vücutta yok. Ne oluyor bu enzim vücudumuzda olmayınca? Biz laktoz içeren sütü ya da başka bir süt ürününü tükettiğimiz zaman ciddi bir sindirim sıkıntısı yaşıyoruz. Bu sindirim sıkıntısının yaşanmasını engellemek için laktozsuz ürünler piyasada var. Ne yapılıyor laktozsuz ürünlerde? Bundaki bu şekerler önceden parçalanıyor. Monomerlerine, kendi küçük bileşenlerine ayrılıyor. Ve böylece biz sütten laktozu değil, laktozun parçalanmış halini alıyoruz. Yani vücudumuzda olması gereken şey önceden süt üretilirken oluyor. Böylece laktozdan rahatsız olmuyoruz. Yine bir nokta daha belirteyim, burada ilginç oluyor. Laktoz sütler normal süte göre hep daha tatlıdır. Bunun nedeni laktozu parçaladığımızda açığa çıkan glikoz ve galaktozun daha tatlı olmasıdır.
Peki glutensiz ürünlerden bahsedecek olursak?
Glutensiz, önce gluten nedir? Gluten buğday, bir buğday proteini. Aslında gluten normalde buğdayın içinde hali hazırda kendi başına olan bir şey değil. İki tane fraksiyon var. Bu iki fraksiyon, iki protein parçası hamur yaparken su ile birlikte bir ağ yapısı oluşturuyor ve bu ağ yapısına gluten adını veriyor. Şimdi bu niye önemli? Özellikle biz ekmekte ne isteriz? Ekmeğin kabarmasını isteriz. Ekmeğin daha böyle elastik bir yapıya sahip olmasını isteriz. İşte ekmek mayalanırken ne olur? Yine oradaki mikroorganizmalar fermentasyon dediğimiz süreci gerçekleştirirken gaz açığa çıkarır. Gluten olunca bu açığa çıkan gaz rahat bir şekilde gözenekli bir yapı oluşmasına ve kabarmaya sebep olur. Bu nedenle glutensiz ekmekler daha tok, daha kabarmayan, daha kek gibi özellik gösteren ürünlerdir. Şimdi bu işin birazcık daha bilim kısmıydı. İşin biraz daha gluten tüketimi açısından gelirse, gluteni bazı insanlar tükettikleri zaman bağırsakları buna aşırı duyarlı, sindiremiyorlar ve çok farklı tepkiler vücutları gösterebiliyor. Bu da ciddi sindirim rahatsızlıklarına sebep olur. Bunlardan bir tanesi çölyak hastalığı. Bu kişilerin bağırsak floraları glutene karşı inanılmaz duyarlı. Yine bazılarının gluten alerjisi var. Bu çölyak hastalığından farklı, bu kişilerin de gluten tüketmemesi gerekiyor. Ama onun dışında benim şahsi fikrim, ki bazı bilimsel çalışmalar da bunu gösteriyor, gluteni bir sorun olarak görmüyorsa bizim vücudumuz, onu tamamıyla hayatımızdan çıkarmamıza gerek yok. Çünkü gluteni çıkardığımız zaman mesela tam tahıllı buğday ekmeği yiyemeyeceksiniz. O zaman lif de alamayacaksınız. Lif alamadığınız zaman bu sefer bağırsak floranız lif alamadığınız için etkilenecek. Ki nitekim bunu da bazı bilimsel çalışmalar gösterdi.
Efendim peki siz gıda mühendisliğinin geleceğini nasıl görüyorsunuz? Sizce bir 50 yıl kadar sonra yine biz bugünkü gıdalarla mı besleneceğiz?
Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu pandemi sürecinde de gördük ki herhalde gıda sektörü sürdürülebilirliği açısından en önemli sektörlerden biri. Daha güvenli, kaliteli, daha uzun rat ömürlü gıdaların gerekliliğini aslında burada görmüş olduk. Çünkü bütün dünyaya gıda ulaşımının sağlanması gerektiğini düşünürsek, bu anlamda uzun ömürlü gıda üretimi oldukça önemli bir noktaya geliyor. Burada uzun ömürlü gıdayı kim üretecek? Gıda mühendisi üretecek. O zaman bu aşamada bizim fonksiyonumuz oldukça önemini arttırdı gibi görünüyor.
Efendim sizden son olarak mutfakla ilgili paylaşmak istediğiniz çok ufak minik tüyoları rica edeceğim.
Olur, paylaşalım. Benim en sevdiğim, aslında daha doğrusu sevdiğim demeyeyim de içinde çok büyük bir bilim barındıran bir mutfakta gerçekleşen bir kimyasal reaksiyon var aslında. Hı hı. Onu derslerinde de çok keyifle anlatıyorum çocuklara. Bilirsiniz mutfakta yemek yaparken, et pişirirken ya da ekmek pişirirken bile hep böyle un yani ekmek hamuru işte kahverengiye döner ya da eti biz tavada kızarttığımız zaman ya da ızgarada pişirdiğimiz zaman kahverengileşir. Ya da en önemlisi soğanı hep kavurarak koyarız. Niye soğanı kavurarak koyarız? Çünkü kavurduğumuz zaman daha lezzetli olur. Burada özellikle soğandan bu örneği vermek istiyorum. Soğanı kavururken içerisine karbonat koyduğunuz zaman soğanın renginin bambaşka sapsarıya döndüğünü görüyorsunuz. İçeride oluşan reaksiyon, esmerleşme reaksiyonları soğanın çok daha iyi bir şekilde karamelize olmasına ve o tatların daha zengin bir şekilde açığa çıkmasına olanak sağlıyor. Yine et pişirirken mesela ızgarada etin üzerindeki fazla suyu mümkün olduğunca alıp onu o şekilde ızgaraya vermek ette kızarma ya da ızgara sonucunda oluşan aromaların da zenginleşmesine sebep olur. Çünkü oradaki reaksiyon fazla suyu sevmeyen bir reaksiyon. Suyu ortamdan bir miktar, tamamen değil, uzaklaştırdığımızda aroma ve o tattaki zenginliği daha fazla görürüz.
Efendim teşekkür ederiz. Konu yemek olunca ben de ilgiyle dinledim açıkçası.
Rica ederim. Ne demek?
Efendim katkılarınız için çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
Sağ olun. Efendim ODTÜ Gıda Mühendisliği Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Mecit Halil Öztop telefon bağlantısıyla konuğumuzdu. Kendisine bir kez daha değerli katkıları için teşekkür ediyoruz. Efendim bugün birbirinden kıymetli konuklarımızla gastronomi ve mutfaktaki bilim üzerine konuştuk. Hayatın içindeki bilimi anlamak, bilimi hayatın içinde yorumlamak üzere Türkiye Radyo Televizyon Kurumu ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi işbirliğiyle hazırlanan Bilim Hayattır programının bugünlük sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, esen kalın. Bilim hayattır.